Ayrım 5, Halkla İlişkiler ve İletişim, sayfa 42. Ünite 5, İletişim ve Algı. Algı kavramı, iletişim sürecinde algının önemi, dil ve algı ilişkisi, dinleme ve anlama becerisi, algı düzeylerinin insan davranışları üzerindeki etkisi, iletişim, algı ve izlenim oluşturma süreci, iletişim sürecinde sosyal algının rolü, bu üniteyle ilgili önemli başlıklardır. Algı 1. Duyumlamalarımız aracılığıyla etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecidir. 2. Duyum olmadan algı olmaz. Ancak her duyum algılama ile sonuçlanmamaktadır. 3. İnsan aynı anda pek çok uyaran alıp duyumsama gerçekleştirir. Ancak bu duyumların sadece birini seçip algılamaktadır. Algılama beyinde gerçekleşen bir süreçtir. Örnek, SBS sınavına giren Cem, sınav sürecinde aynı anda pek çok uyaran almaktadır. Dışarıdan gelen araba sesleri, salona yansıyan güneş ışığı, oturduğu sıranın sertliği gibi. Ancak bunların içinde sadece birini seçip algılar. Önündeki sınav kitapçığından aldığı görsel veriler onun için bir uyarandır. Ancak bunlar arasında sadece matematik testindeki 3. soruyu seçip algılar. Çünkü Cem o an matematik testinden 3. soruyu çözmektedir. 4. soruyu çözmeye başladığında ise 4. soruyu algılamaktadır. Cem aynı anda 2 soruyu çözemez. Çünkü İnsan aynı anda tek bir uyaranı algılayabilir. Birden fazla uyaranı algılayamaz. 4. Algılama bir seçme olayıdır. Organizma bilinçli ya da bilinçsiz olarak pek çok uyaran arasından birini seçip algılamaktadır. İletişim sürecinde algının önemi. 1. Algılama organizma için önemli olabilecek ya da organizmanın bir ihtiyacının giderilmesini sağlayabilecek uyarıcıların farkında olmasını sağlayan bir süreçtir. 2. Algılama, insanın sınıflandırma, şema oluşturma ihtiyacının karşılanmasına önemli ölçüde yardımcı olan bir süreçtir. Örnek, Işıl Hanım aldığı uyarılardan hareketle doktorluk kavramıyla ilgili bir algıya sahiptir. Bu algı, onun doktorlarla ilgili beklentilerini, nitelemelerini, tanımlamalarını içermektedir. 3. Uyaranlar aracılığıyla elde edilen ilk izlenimler, daha önce oluşmuş şemalardan etkilenmektedir. Örnek, sarışınlar aptaldır şeması sizde oluşmuşsa, sarışının birini gördüğünüzde onu aptal kategorisine yerleştirirsiniz. Bu durum, algılama sürecinin ön yargıların oluşması konusunda etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 4. Algılama motivasyonun oluşması sürecinde de etkili bir edimdir. Bu noktada algıyı etkileyen faktörleri dikkate almak gerekmektedir. Algıyı etkileyen faktörler: İçsel faktörler, dışsal faktörler. İçsel faktörler, organizmanın kendisinden kaynaklanan faktörlerdir. Örnek, açlık, susuzluk, cinsellik gibi. Dışsal faktörler, uyarıcının kendisinden kaynaklanan faktörlerdir. Örnek, şiddet, büyüklük, hareketlilik, zıtlık gibi. 5. Halkla ilişkiler sürecinde kişileri bağlı olunan koruma yöneltmek için algılama ediminin motive edici boyutu dikkate alınmalı ve süreç bu durumun gerektirdiği biçimde düzenlenmelidir. Örnek, şişe suyu satan A şirketi, su satışını artırmak için insanların su ihtiyaçlarını öne çıkaran ve onları bu ihtiyacı giderme konusunda motive eden görseller hazırlayabilir. Ya da özel bir dershane, SBS ile yerleşen öğrencilerin isimlerini ve yerleştikleri okulları içeren listeyi binasına asabilir. Ya da internet sitesinde yayınlayabilir. Bu durum ilgili öğrencileri SBS başarısı konusunda motive edecek ve o dershaneyi seçme ihtimallerini artıracaktır. 6. Algılama edimi ve motivasyon ilişkisi, bireyin algılama eşiği, algılamaya ilişkin duyum enerjisi gibi pek çok nokta, özellikle iletişimcileri açısından araştırılması ve ölçülmesi gereken konulardır. Dil ve algı ilişkisi. 1. Dil ve dilin kullanım biçimleri algılama sürecini etkilemektedir. 2. Dil, bütün iletişim ve etkileşim sürecinin hem başlangıcı hem ürünüdür. Bütün etkileşim biçimleri, iletişim araçları aracılığıyla ve dilin kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Genel anlamıyla her türlü etkileşimin kendine özgü özel bir dili vardır. Örnek, sinema dili, müzik dili, tıp dili. Dil, bir simgeler bütünüdür. Bu simgeler, dizgisel yapı içinde anlam kazanmaktadır. 3. Algılama, bir anlamlandırma, yorumlama ile sonuçlanan bir süreç olduğuna göre, söz konusu anlamlandırma ve yorumlamalar, dil dediğimiz dizgi içinde gerçekleşmektedir. Öyleyse, dil, algılama ediminin sonucunun ifade edildiği bir zemin niteliğindedir. Dinleme ve anlama becerisi. 1. İletişimin 4 temel becerisi bulunmaktadır. A. Dinleme, B. Okuma, C. Yazma, D. Konuşma. 2. Etkili iletişim için okuma, yazma, konuşma becerilerine önem verilir. Ancak dinleme becerisine önem verilmez. Bu beceriyle ilgili potansiyellerin doğuştan getirdiği düşünülmektedir. 3. Dinlemenin duyma olduğu sanılmaktadır. Oysa dinleme duymadan daha fazla bir şeydir. 4. Duyma, dinleme eyleminin başlangıç aşamasıdır. Çünkü dinleme sözcüklerin ve anlatılmak istenenin anlaşılmasını gerektirmektedir. Duyma bir duyumdur, dinleme bir algıdır. Radyonun sesi duyum ve algı, ağlayan bebeğin sesi duyum, dışarıdan gelen motor sesi duyum. Organizma aynı anda pek çok sesi duyumsar, yani duyar ama bunlardan sadece birini seçip dinler. 5. Dinleme, sözlü ve sözsüz mesajları seçmek, onları anlamlandırmak, hatırlamak ve onlara karşılık vermekten oluşan bir süreçtir. Dinleme sırasında sözcükler duyulur, duyulanlar seçilip anlamlandırılmaya çalışılır. 6. Dinleme bir tür algılamadır. Bu nedenle duyma fizyolojik, dinleme ise zihinsel bir süreçtir. Duyum, duyma, işitme bir duyum türüdür. Görme, koklama, tad alma gibi. Algı, dinleme bir tür algıdır, okuma, anlama gibi. 7. Dinlemenin amacı karşımızdaki kişiyi anlamaktır. Bu durumda anlama denilen süreç de 3 aşamada gerçekleşmektedir. 1. Duyma, 2. Düşünme, 3. Anlama. 8. Dinlemeyi etkileyen faktörler, dinlemenin gerçekleşme biçimini, düzeyini belirlemektedir. Dinlemeyi etkileyen faktörler: motivasyon, beklentiler ve kabul, tutumlar, geçmiş deneyimler, alışkanlıklar, ön yargılar. Dinleme sırasında dikkat edilecek noktalar. 1. Konuşmacı ile göz teması kurmak. Göz teması kurmak, sözlü iletişime sözsüz iletişimin eşlik etmesidir. Bu temas, karşımızdaki kişiyi "seni dinliyorum" mesajını vermektedir. Ayrıca anlatma konusunda karşımızdaki kişinin motivasyonunu artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. Fiziksel olarak konuşan kişiyle ilgili olmak. Dinleyici, beden duruşu, yönelisiyle karşısındakine kendisini dinlediğini hissettirmelidir. Bunun yanında baş hareketleri, el işaretleri, gülümseme gibi sözsüz ifadelerle konuşmacıya destek vermelidir. 3. Konuşmacının amacını belirlemek. Konuşmacının neden bu konuşmayı yaptığını tespit etmek dinleyicinin görevidir. Çünkü dinleyici de konuşma sürecinde konuşmanın kendi ihtiyaçlarına yanıt verip vermeyeceğine bakacaktır. 4. Konuşmacının sözünü kesmemek. Konuşmacının anlatacaklarını amacı doğrultusunda belli bir çerçevede sunabilmesi için konuşmacının sözünün kesilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda konuşma, konuşmacının kontrolü dahilinde olamaz. 5. Not almak. Konuşmacının söylediklerini gerektiğinde hatırlamak için not almak gerekmektedir. Not almanın özellikle soru-cevap bölümünde yararı olmaktadır. 6. Özetleme yapmak. Konuşma sırasında uygun yerlerde söz alıp anlatılanlarla ilgili kısa ve toparlayıcı yorumlar yapmak hem dinleyicilere hem konuşmacıya yönelik bir katkıdır. 7. Soru sormak. Konuşmacıya uygun bir biçimde soru sorulması ona dinlenildiği hissini verecektir. Bunun yanında dinleyicinin kafasına takılan konular soru-cevap bölümünde açığa kavuşturulur. Soru sormak, anlatılan içerikle ilgili yanlış anlamaların da önüne geçen bir eylemdir. Algı düzeylerinin insan davranışları üzerindeki etkisi. 1. Algı düzeyinin insan davranışları üzerinde etkisine sahip olduğumuz her bir duyu organının performansıyla değerlendirilebilir. Çünkü her bir duyu organının farklı hissediş biçimleri bulunmaktadır. İnsan neyi hissediyorsa, algı organizasyonu da ona göre düzenlenmektedir. Örnek, okşadığım kedinin tüylerini dokunma algısıyla fark edebilirim. Ya da içtiğim limonatanın tadını tat algısıyla alırım. Kediyi okşadığımda bu durum hoşuma giderse davranışım buna göre şekillenir. Gülümserim ya da bu durum hoşuma gittiğini belli eden sözler söylerim. Limonatayı içtiğimde bu durum hoşuma gitmezse yüzümü buruştururum ya da tadının kötü olduğunu belirten sözler söylerim. 2. İnsan algılama edilimi belirleyen işlemlerin farkında olamaz. Kendinde ve dış dünyada olup bitenleri duyu organları aracılığıyla algılar. Bunlara biçim, ses, görüntü biçiminde organize eder. Algı düzeyinin insan davranışları üzerindeki etkisi. Görsel algı tutum davranış ilişkisi. Birey günlük yaşam içinde pek çok görsel öğe duyumsar. Ancak bunları organize ederek bütünler, biçiminde algılar ve davranışlarını da ona göre yönlendirir. Örnek, saate baktığımızda onun parçalarını algılamayız. Onu bir bütün olarak, zaman dilimi olarak algılarız. İşitsel algı tutum ve davranış ilişkisi. Birey, günlük yaşam içinde pek çok işitsel öğe duyumsar. Bunları organize edip bütünlük içinde algılar. Örnek, bir orkestrayı bütün olarak algılarız. Her bir müzik aletini tek tek algılamayız. Dokunma algısı, tutum ve davranış ilişkisi. Dokunduğumuz eşyanın biçimini, yüzey durumunu dokunma yoluyla fark ederiz. Bunların tümünü bir araya getirerek cisim sert ya da yumuşak, sıcak ya da soğuk biçiminde yargılarda bulunuruz. Tat algısı, tutum ve davranış ilişkisi. Tatma organı dildir. Ancak yanakların iç yüzeyleri de tat almaya karşı duyarlıdır. Tat duyumu, bireyin istediği gibi besin seçmesini sağlamaktadır. Dil ve iç yanaklarda bulunan her hücre tipi bir tada karşı duyarlıdır. Koku algısı, tutum ve davranış ilişkisi. Kokunun duyu organı burundur. Koku alıcıları, burun ön boşluğunun yukarı kısmında bulunan koku alma hücrelerine çarparlar. Bazı araştırmacılar temelde 6 ya da 7 koku bulunduğunu belirtmektedirler. Simgesel algı ve tutum davranış ilişkisi. Simge bir şeyi temsil eden başka bir şeydir. Örnek, gözü bağlı, elinde terazi olan kadın figürü adaleti temsil etmektedir. İletişim sürecinde hakim durumundaki kodlamanın yanında ona bağlı başka iletişim kanalları da devreye gider. Jest, mimik, ses tonu, yakamızdaki rozet ve benzeri, her biri veya bazen hepsi birden simgesel algı modeli oluşturmaktadır. Duygusal algı tutum ve davranış ilişkisi. Duygular, bireylerin olay ve durumlar üzerindeki algılarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek, bir olay ya da durum karşısında sevinen bir kişi, gülümseme, hoplayıp zıplama davranışı gösterebilir. Üzülen bir kişi de ağlama, surat asma davranışlarını gösterebilir. Seçimleyici algı ve tutum davranış ilişkisi. Algılama bir seçme olayıdır. Bireyler bu seçme sürecini statüleri içinde oldukları sosyal kültürel ortam bağlamında işleyip yorumlayabilir. Örnek, havalimanında olup bitenleri bir iş adamı farklı, bir seyyar satıcı farklı yorumlar. Uzay algısı tutum ve davranış ilişkisi. Uzay algısı bireyin kendisinin ya da bir nesnenin fiziksel konumunu tahmin etmesidir. Örnek, bir insan elinde ölçüm aleti olmadan kaç metre yürüdüğünü tahmin edebilir. Renk algısı ve tutum davranış ilişkisi. Renk bir iletişim dilidir. Hepsinin bir anlamı vardır. Bu anlam kültürden kültüre göre farklılık göstermektedir. Öyle ki rengin koku ve tat alma olaylarında bile etkili olduğu tespit edilmiştir. Örnek, beyaz renk Türk toplumunda temizlik ve dürüstlüğü temsil etmektedir. Bu nedenle genç kızlar gelinlik rengi olarak beyazı tercih etmektedirler ya da kırmızı iştah açmaktadır. Dünyanın en büyük gıda firmaları kırmızı rengi tercih etmektedirler. Coca-Cola gibi. Beyaz, bütün renklerin birleşimiyle oluşmuştur. Saflığın ve dürüstlüğün rengi olarak kabul edilmektedir. Kendine dürüst ve temiz izlenimini vermek isteyen politikacılar, beyaz renkli takım elbise giymektedirler. Beyaz, sağlıklı olmayı da işaret etmektedir. Bu nedenle hastanelerde personel beyaz renkli elbiseler giymektedir. Kahverengi, gerçekçiliğin, planlı ve sistemli olmanın rengidir. Bu renk, kullanıldığı mekanda mutsuz, kederli ve melankolik bir etki yaratmaktadır. Yapılan araştırmalarda kahverengi mekana gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini kısa sürdürdüğü görülmektedir. Kahverengi rahat bir renk olarak kabul edilebilir. Bej gibi açık tonlar ise ferahlığı, açık yürekliliği ve samimiyet anlatmaktadır. Bireyin psikolojik olarak kendini rahat ve samimiyetten uzak hissetmesini sağlamaktadır. Kırmızı. Ana renklerin dalga boyu ve dominantı en yüksek olanı kırmızıdır. Canlılık ve dinamizmi vurgulamaktadır. Mutluluğu temsil eder. Bu renk dışa dönük ve hayal gücü yüksek insanlar tarafından tercih edilmektedir. Üretici etkinlikleri harekete geçirmek, pozitif düşünceleri yeniden canlandırmak için kullanılmaktadır. Kırmızı iştah açmaktadır. Örnek, Coca-Cola ürünlerinde kırmızı renge yer verilir. Bordo ve gül kırmızısı tonları çocukları eylemeye çağırır ve onlarda sevgi duygusunu uyandırır. Kırmızı aşkın ve arzunun rengi olarak tanımlanmaktadır. Bu renk kişinin kendini enerjik, dışa dönük ve harekete hazır olmasını sağlamaktadır. Pembe, uyum, neşe, şirinlik ve sevginin simgesidir. Enerjisini kırmızıdan alır ve bu renge göre daha yumuşaktır. Pembe, rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Küçük alanlarda kullanıldığında zenginliği ve önemi vurgulamaktadır. Kırmızı gibi aşkı çağrıştırır. Kırmızı, aşkın tutku gücünü simgelerken, pembe romantik boyutunu simgelemektedir. Daha çok kadınların rengi olduğu düşünülür. Çocukların uykuya daha kolay dalmalarına yardımcı olan bir renktir. Turuncu. Kırmızı ve sarı ışıkların birleşiminden oluşmaktadır. Kırmızı kadar dinamik değildir. Canlılığı, yaratıcılığı, güveni, cesareti ve iletişimi kuvvetlendirdiği için psikolojik olarak insana yaşama motive etmektedir. Fiziksel zevk alma duygularını ve sosyalliği harekete geçirmektedir. Rengin tüm tonları depresyona karşı birebir ilaç olarak görülmektedir. Turuncu çocuklar arasındaki iletişimi artırmaktadır. Güç ve dayanıklılığın rengidir. Sıcaklığı, ateşi ve telaşı simgeler. Mavi, dünyanın rengidir. Mavi renk serinleticidir. Gökyüzünü, suyu ve buzu hatırlatmaktadır. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı tespit edilmiştir. Mavi, sakinliği ifade etmektedir. Koyu tonları moral bozan, kasvet veren, melankolik bir etkiye neden olmaktadır. Bir caz müziği formu olan blues, adını bu renk ve onun çağrıştırdığı derin anlamdan almaktadır. Mavi, aynı zamanda şeffaflığı simgelemektedir. Kültürlere göre farklılık gösterse de, mavi, ölümsüzlük ve tanrısallığı da vurgulamaktadır. Hristiyanlıkta umut ve dindarlık mavi ile sembolize edilirken, İbraniler için mavi tanrısal bir renktir. Siyah, tonlama değerine sahip değildir. Bu nedenle açığı ya da koyusu yoktur. Gizli, gizemli, dışa kapalı, bilinmeyeni işaret etmektedir. Siyah, güç ve otoriteyi temsil etmektedir. Konsantrasyonu en çok gerektiren renktir. Özgüveni olumlu yönde etkilemektedir. Ancak özellikle çocukların bulunduğu yerde siyahın kullanımı ağırlık duygusuna ve depresyona neden olmaktadır. Bazı kültürlerde siyah, ölümün ve matemin sembolüdür. Resmiyetin rengidir. Siyah, bazı din kitaplarında cehennemin ve şeytanın rengi olarak sembolize edilmiştir. Gri, hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil etmektedir. Diplomatik ve ağır bir renktir. Yaratıcılığı öldürdüğü savunulmaktadır. Maviye doğru giden tonlarında kasvetli, beyaza doğru giden tonlarında kullanıldığında huzurlu bir etki yaratmaktadır. Lacivert, sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği sembolize etmektedir. İş adamlarının ve firmaların sıkça tercih ettikleri bir renktir. Dünyadaki firmaların birçoğu logolarında lacivert rengi kullanmaktadırlar. İnsanlar üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakmaktadır. Sarı, zeka, insanlık ve pratiklikle ilgili bir renktir. Zihni açar, dikkati dağıtır. Mutluluğu ve geçiciliği temsil etmektedir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı bulunmaktadır. Dikkat çekici olması nedeniyle posta kutuları ve taksiler sarıya boyanmaktadır. Sarı aynı zamanda içtenliğin ve iyimserliğin sembolüdür. Altının ve gümüşün rengidir. Bu nedenle değerin ve statünün sembolü olarak kullanılmaktadır. Eski Mısır'da gözden düşme, utanç ve kıskançlığı temsil ederken, Çin'de sarayı ve saltanatı temsil etmektedir. Yeşil, mavi ve sarının birleşiminden oluşan bir renktir. İki rengin özelliğinin ahenkli bütünlüğünü bünyesinde taşımaktadır. Kullanıldığı mekanda sakin, barışçıl, hassas ve yumuşak bir etki yaratmaktadır. Doğanın ve baharın rengidir. Bankalar güven, hastanelerde rahatlatıcı özelliği nedeniyle yeşili tercih etmektedirler. Gözleri ve bedeni dinlendiren bir renktir. Bu renk insanlara umut duygusunu aşılamaktadır. Açık tonları daha duygusal atmosferler için tercih edilmektedir. İslamiyet'te kutsal olan mekanların vazgeçilmez rengidir. Mor, ruhsal olarak duyarlılık, hassasiyet ve duygululuk ifade etmektedir. Psikolojik anlamda uyuşturucu ve değişkenlik gibi anlamlar içermektedir. En kısa dalga boyuna sahip olan mor, geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilmektedir. Şefkat, yalnızlık, güzellik ve erotizmi ifade etmektedir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından insanların bilinçaltını korkuttuğu saptanmıştır. İntihara eğilimi olanların beğendiği bir renktir. maviye yakıl olan mor ise depresyonun, ruhsal çöküntünün ve kederin rengi olarak görülmektedir. Renklerin sıcak ve soğuk algılanışı. 1. Her renk psikolojik bir mesaj ve duygu iletmektedir. 2. Renkler psikolojik etkilerine göre sıcak ve soğuk olarak sınıflandırılmaktadır. 3. Sıcak renklerin dalga boyu yüksektir. Bunlar sarı, kırmızı ve turuncudur. 4. Soğuk renklerin dalga boyu düşüktür. Bunlar mavi, mor ve yeşildir. 5. Sıcak renkler daha çabuk algılanabildikleri ve görsel düzen içinde görülebilir olduğu için yakın olma hissi vermektedir. 6. Soğuk renklerin ise geriye çekilme etkisi vardır. Uzak hissi doğururlar. 5. ayrımın sonu sayfa 48.